Ayrımon Yedi, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 162. 1832, Santiago de Chile. Ulusal Endüstri. Şili'de de beyefendiler Fransızlar gibi giyinip dans ediyor, kravatlarını bağlarken bayrını öykünüyor, sofrada Fransız aşçılarının kurallarına boyun eğiyorlar. Çaylarını a la İngiliz içerken şaraplarını a la Fransız yudumluyorlar. Vicente Perez Rosales brandy fabrikasını kurduğunda Fransa'nın en iyi içki fabrikalarını ve üzerlerinde yaldızlı arabeskler ve İngilizce yıllanmış şampanya konyak diyen çok miktarda etiket satın aldı. Ofisinin kapısına büyük bir levha astı. Doğrudan ithal. Lezzet süper olmayabilirdi ama yeterliydi. Kimse de mide ülseri de yapmıyordu. İşler müthiş yolundaydı. Fabrika talepleri karşılayamıyordu. Derken Don Vicente vatanseverlik mikrobuna yakalandı ve ülkesine sadakatsizlik yapmayı sürdüremeyeceğine karar verdi. Bu ünlü kalite yalnızca Şili'ye özgüdür. Don Vicente Avrupa etiketlerini ateşe attı. Kapısının üstüne daha da büyük yeni bir levha astı. Ulusal Endüstri. Şişeleri şimdi yeni giysiler giyinmiş, bu ülkede basılmış olan ve İspanyolca Şili Konyağı diyen bir levha. Tek bir şişe bile satılmıyor. Santiago de Chile pazarında duyulan satıcı sesleri. Karanfille fesleyen tombul hanımcıklara. Kağıt helvası var. Cici düğmeler düzinesi bir metelik. Sülfürlü kibritler. Kemerler, kuşaklar yumuşacık. Bir sadaka tanrı aşkına. Nefis sığır eti var. Amaya bir sadaka. Süpürgede fırsat kaçırmayın. Tütün var, çiğnemeye tütün. Mucize muskaları, tek tek ya da kutuyla. Brandili pastaya gel. Güvenliğiniz için bıçak, keskin bıçaklar. Urgan isteyen var mı? Mis gibi ekmeğim var. Minicik çıngıraklar bir tane kaldı. Karpuzum var şekerim. Ekmeğim çok güzel, evde yaptım. Karpuzlar. Ekmeğim çok güzel hem de sıcacık. 1833 Arequipa, Lamalar. Mutlu yaratıklar diyor Flora Tristan. Flora babasının ülkesi olan Peru'da seyahat ederken dağlarda insanın aşağılamayı başaramadığı tek hayvanı keşfediyor. Yumuşak başlı lamalar katırlardan daha çeviktirler ve daha yüksek yerlere tırmanabilirler. Soğuğa, yorgunluğa, ağır yüklere dayanıklıdırlar. Dağdaki kızılderililere hiç karşılıksız ulaşım, süt ve et sağlarlar ve gövdelerini kaplayan o parlak renkli tertemiz yünleri verirler. Ama bağlanıp hor kullanılmaya hiç gelemezler, emir de almazlar. O şahane adımlarını yavaşlattıklarında kızılderililer onlara yeniden hızlanmaları için yalvarırlar. Herhangi birisi onlara vurur, onlara söver, tehdit ederse lamalar kendilerini yere atıp o uzun boyunlarını uzatarak gözlerini evrenin o en güzel gözlerini göğe çevirir ve usulca ölürler. Mutlu yaratıklar diyor Flora Tristan. 1833 San Vicente, Aquino. Aquino'nun başı cellatın sepetinde duruyor. Ruhu savaşta olsun. El Salvador Kızılderililerinin reisi ülkeleri çalıp yağmalayanlara karşı 3000 mızrak yükseltmişti. Düşmanın kıvılcımlı yaprak sigaralarıyla ateşlediği tüfekleri etkisiz kılmış, bir kilisenin yüksek sunağında duran ermiş Joseph heykelini soyup çıplak bırakmıştı. İsa'nın babasının pelerinine bürünerek Kızılderililerin bundan böyle asla köle ve asker olmayacaklarını, aç ve ayyaş gezmeyeceklerini ilan etmişti. Ne var ki daha çok asker gelince Aquino dağlara sığınmak zorunda kaldı. Adı Cascabel olan yardımcı onu ele verdi. Zincirlenip prangaya vurulduğunda Aquino, "Şimdi dişsiz tırnaksız bir jaguarım artık," dedi. Ve Fray Navarro'ya günah çıkartırken hayatta yalnızca karısının öfkesiyle gözyaşlarından korktuğunu itiraf etti. gözünü bağlarlarken körebe oynamaya hazırım dedi. 1834 Paris, Tacuabe. Kuekuay topraklarında General Rivera'nın süvarileri uygarlaştırma harekatını kusursuz nişancılıklarıyla tamamlamışlar. Uruguay'da canlı tek bir Kızılderili kalmamış artık. Hükümet elde kalan son 4 Charrua Kızılderilisini Paris'teki Doğal Bilimler Akademisi'ne hibe ediyor. Kızılderililer bir geminin ambarında yük olarak gönderiliyor, öbür yüklerle bavulların arasında. Fransız halkı bu vahşileri, yitik bir ırkın bu nadide örneklerini görmeye para ödüyorlar. Bilim adamları vahşilerin giyimleri, davranışları, antropometrik ölçüleri konusunda not tutuyorlar. Kafa taslarının biçiminden onların kıt zekaları ve şiddet eğilimleriyle ilgili sonuçlar çıkarıyorlar. Aradan 2 ay geçmeden Kızılderililer kendilerini ölüme bırakmışlardır. Akademisyenler kadavraların başında kavga ediyorlar. Yalnızca savaşçı Tacuabe hayatta kalıyor. Yeni doğmuş kız çocuğuyla birlikte kaçıp tanrı bilir nasıl Lyons kentine ulaşarak orada ortadan kayboluyor. Tacuabe vahşilerin müzik yapanıydı. Müzede kalabalık çekildikten sonra yapardı müziğini. Bir yaya azıcık tükürükle ıslattığı bir değnek sürter ve yayın at kılı tellerinden tatlı sesler çıkartırdı. Perdelerin ardından gizlice gözetleyen Fransızlar onun son derece yumuşak, usul, neredeyse duyulamayan sesler çıkarttığını söylerlerdi. Kendi kendine konuşuyormuşçasına. 1834 Meksiko City, sevmek vermektir. Her kapının ardında sirke dolu bir su kabağı nöbete durmuş. Her sunakta yüzlerce mum dua ediyor. Doktorlar kan almayı ve klorürlü dumanla tütsü yapmayı salık veriyorlar. Renkli bayraklar ölümcül salgının el attığı evleri belirtiyor. Acıklı ağıtlarla ağlama sesleri el ayak çekilmiş sokaklardan ölü yüklü arabaların geçişine haber veriyor. Vali bir takım yiyecek maddelerini yasaklayan bir genelge yayımlıyor. Ona göre Meksika'ya kolera salgınını çili biberi dolmalarıyla meyveler getirmiş. Kutsal Ruh Sokağı'nda bir arabacı kocaman bir chirimoya'yı dilimlemekte. Meyvenin tadını daha iyi çıkarmak için tüneyinden yana doğru eğiliyor. Ama sokaktan geçen biri onun ağzını açık bırakıyor. ''Barbar herif, intihar ettiğinin farkında değil misin? Bu meyve seni mezara götürecek, bilmiyor musun?'' Arabacı duraksıyor, meyvenin sütlü etine bakıyor, dişleyip dişlememekte kararsız. Sonunda kalkıp yere iniyor, birkaç adım gidiyor ve chirimoya'yı köşede oturmakta olan karısına uzatıyor. Buyur, sen ye sevgilim. 1835 Galapagos Adaları, Darwin. Denizde sislerin içinden kapkara adalar yükseliyor. Kaya üstlerinde şekerleme yaparcasında, inek büyüklüğünde kaplumbağalar kıpırdanmakta. Aralıklarda da iguanalar süzülüyor, kanatsız ejderhalar. Cehennem başkenti diye fikir yürütüyor Beagle gemisinin kaptanı. Demir atıldığı sırada Charles Darwin, ağaçlar bile kötüymüş gibi geliyor insana diyor. Galapagos adalarında Darwin gözlemler gizeminin aydınlanmasına iyice yaklaşıyor. Burada yeryüzündeki hiç sonu gelmeyen değişimlerin anahtarının kokusunu alıyor. Burada ispinozların gagalarını nasıl kusursuzlaştırmış olduklarını görüyor. İri sert tohumları kıran gagalar birer fındık kıran biçimini alırken, kaktüslerden öz suyu çıkaran gagalar birer kerpetene benzeyip gitmiştir. Darwin aynı değişimin karınlarını yerdeki bitkiler ya da yükseklerdeki meyvelerle doyurmalarına bağlı olarak kaplumbağaların kabuk ve boyunlarında da meydana gelmiş olduğunu ayrımlıyor. Sonradan bütün düşüncelerimin kökeni Galapagoslarda diye yazacaktır. Şimdi şaşkınlıktan şaşkınlığa geçiyorum diye yazıyor. 4 yıl önce Beagle gemisi bir İngiliz limanından ayrıldığı sırada Darwin hala kutsal yazıların her sözcüğüne inanmaktaydı. Tanrı'nın dünyayı şimdiki biçimiyle 6 günde yarattığını ve çalışmasını başpiskopos Usher'in direttiği üzere İsa'dan önce 4004 yılının 12 Ekim'i cumartesi günü sabah saat 9'da tamamladığını düşünüyordu. 1835 Kolombiya, Texas. 15 yıl önce Texas'ın çöllük toprakları üzerinde bir araba kervanı gıcırdayarak ilerlemiş ve çöl çakallarıyla baykuşlar onlara hoş gelmediniz demişti. Köleleri ve sabanlarıyla Louisiana'dan gelen bu 300 göçmen ailesine Meksika toprak vermişti. 5 yıl önce Texas'taki Amerikan kolonicilerinin sayısı 20 bine ulaşmış bulunuyordu. Bunların Küba'dan ya da Virginia ve Kentucky kibarlarının kölelik zenci yetiştirdiği ağıllardan alınma çok sayıda kölesi vardı. Derken koloniciler üzerinde bir ayı bulunan kendi bayraklarını yükseltiyor ve Meksika'ya vergi vermeyi, topraklarının her yerinde köleliği yasaklamış olan Meksika yasalarına boyun eğmeyi reddediyorlar. Birleşik Devletler'in başkan yardımcısı John Calhoun, Tanrı'nın zencileri kendi gözde kulları olan beyazlar için odun kesip pamuk toplasınlar, su taşısınlar diye yarattığına inanmaktadır. Dokuma tezgahları her gün daha çok pamuk istiyor, pamukla daha çok toprak ve zenciye gereksinme yaratıyor. Calhoun geçen yıl Texas'ın Birleşik Devletler'e katılmasını öngören çok güçlü nedenler var buyurmuştu. O sırada soluk alırcasına sınır genişleten Başkan Jackson, dostu Sam Houston'u Texas'a yollamıştı bile. Güçlü kuvvetli Houston, Texas'ta kendine yumruklarıyla yer açıyor, generalliğe yükseliyor ve Texas'ın bağımsızlığını ilan ediyor. Çok geçmeden Birleşik Devletler bayrağındaki yıldızların arasına katılacak olan yeni eyaletin Fransa'dan daha çok toprağı var. Ve çok geçmeden Texas, Meksika'ya savaş açıyor. 1836 San Jacinto, Özgür Dünya Büyüyor. Sam Houston hektarı 4 sente toprak dağıtıyor. Kuzey Amerika'nın her yönünden sürülerle gönüllü Texas'a akıyor. New York ve New Orleans'dan gemiler dolusu silah geliyor. Meksika göklerinde felaket haberi veren kuyruklu yıldızı duymayan yok. Hidalgo ile Morelos'un katilleri ülkeyi kendi avuçlarına almak için bağımsızlık ilan ettiklerinden beri Meksika felaketten başka bir şey görmemiştir zaten. Savaş uzun sürmüyor. Meksikalı General Santa Anna kan akıtmak amacıyla Texas'a geliyor. Alamo'yu gerçekten de kana boğuyor ama San Jacinto çatışmasında çeyrek saatte 400 asker yitiriyor. Santa Anna kendi hayatına karşılık Texas'ı veriyor ve yenik düşmüş ordusu özel aşçısı, 7000 dolarlık kılıcı, sayısız nişanları ve araba dolusu dövüş horozuyla Mexico City'ye dönüyor. General Houston kendini Texas Cumhurbaşkanı ilan ederek zaferini kutluyor. Texas Anayasası yasal yollardan elde edilmiş mal saydığı köleler üzerinde efendiye ömür boyu hak tanıyor. Savaş sırasında Texas askerleri özgürlük sınırlarını genişletelim sloganıyla zafere koşmuşlardı. 1836 Alamo Kalesi, Serhat Kahramanlarından Görüntüler. Texas Savaşı'nın başlangıcında tarihin henüz Meksikalılara gülümsediği sırada Albay Davy Crockett mızraklarla vurulup düşüyor. Alamo Kalesi'nde komutasındaki kahraman haydutlarla birlikte düşüyor ve öyküsünü şahinler noktalıyor. Kızılderililerle Meksikalıların topraklarını yutup semirmekte olan Birleşik Devletler, Serhat boyundaki kahramanlarından birini yitirmiştir. Davy Crockett'in bir kurşunla 5 ayı öldürebilen Betsy adında bir tüfeği vardı. Davy Crockett bir bakıma bir önceki yüzyılın söylenceleşmiş öncüsü Daniel Boone'un oğlu olabilirdi. Daniel Boone tek başına olmayı seven çok maço bir katildi, uygarlıktan nefret ederdi. Ama Kızılderili dostlarından çalınmış topraklara kolonicileri yerleştirmekten geri kalmazdı. O da bir öykü kişisi olmakla birlikte yaygın ünü yüzünden şimdi herkese etten kemikten sahici bir insanmış gibi gelen Natty Bumppo'nun babası olabilirdi. Fenimore Cooper, Morikanların sonuncusunu yayımladığından bu yana Bumppo, bu ilkel ve asil avcı, Birleşik Devletler yaşamının ayrılmaz bir parçası olup çıkmıştır. Bumppo ahlak konusunda bildiği her şeyi doğadan öğrenmiştir ve enerjisini dağlarla ormanlardan almaktadır. Kocaman ağzının içinde tek dişi bulunan çirkin bir adamdır. Ama hiç karşılık beklemeden güzel beyaz bakireleri korumaya alır, onların ormanlardan ve şehvet bataklıklarından sağ selamet geçmelerini sağlar. Natty Bumpo uzun konuşmalar yaparak sessizliği över, ölümden korkmadığını söyler ve üzülerek öldürdüğü kızılderilileri överken de doğruyu söylemekten geri kalmaz. 1836 Hartford, Colt. Mühendis Samuel Colt icat etmiş olduğu döner revolverin patentini Connecticut ilinin Hartford kentinde kayda geçiriyor. Bu 5 kurşunluk döner silindirli bir tabancadır ve 20 saniyede 5 kez ölüm saçmaktadır. İlk sipariş Texas'tan gelir. 1837 Guatemala kenti. Moratzan. Bir cübbeler fırtınası kopuyor. Rafael Carrera yüreğe korku salan bir şimşektir ve Guatemala'nın her yeri gök gürültüleriyle yankılanmaktadır. ''Bin yaşasın dinimiz, yabancılara ölüm, Moratzan'a ölüm!'' Yakılmadık mum kalmıyor. Rahibeler öyle hızla dua okuyorlar ki 9 saniyede 9 novena sıralıyorlar. Kilise koroları Meryem Ana'ya övgü ilahileri okuyor ve aynı coşkuyla Moratzan'ı lanetliyorlar. Francisco Moratzan, Merkezi Amerika Başkanı, bu mistik gazabın boşanmasına neden olan kilise düşmanı yabancıdır. Honduras doğumlu Moratzan yalnızca Merkezi Amerika eyaletlerini birleştirmekle kalmamış, kontlarla markizleri sade vatandaş sınıfına indirgemiş ve bu dünyayla ilgili şeyler öğreterek ahiretten hiç söz açmayan halk okulları açmıştır. Moratzan'ın yasalarına göre artık mezarlarda illa haç, düğünlerde illa papaz bulundurmak zorunda değildir. Yasalar evlilik döşeğinde doğan çocuklarla samanlıkta dünyaya gelen nikahsız çocuklar arasında ayrım gütmeyerek ikisine de aynı miras hakkını tanıyor. En önemlisi de Moratzan dinle devleti ayırmış, insanları inanıp inanmamakta özgür bırakmış. Kilise yöneticilerinin ayrıcalıklı gelir kaynaklarını kurutarak topraklarını satılığa çıkarmıştır. Keşişler Guatemala'yı kasıp kavurmakta olan salgının suçunu Moratzan'a yüklüyorlar. Kolera can almakta ve kilise kürsülerine ateş püsküren suçlamalar yükselmekte. Moratzan suları zehirlemiş. Bu İsa karşıtı dinsiz adam ölenlerin ruhlarını satmak üzere şeytanla anlaşma yapmış. Dağlılar bu zehirleyici katile karşı ayaklanıyor. Ayaklanmanın başındaki Rafael Carrera, 20 yaşını anca doldurmuş olmakla birlikte şimdiden bedeninde 3 kurşun taşımaktadır. Carrera tarikat cübbeleri giyinip nişanlar takınarak ve şapkasına yeşil bir dal takarak dolaşıyor. 1838 Buenos Aires, Rosas. Kısrak ve insan terbiyesinde birinci olan Juan Manuel de Rosas, Plata Irmak bölgesindeki çiftliklerin efendisidir. Gitar çalıp dans etmekte usta olduğu gibi kamp ateşinin başında en gülünçlü ve en ürgünç öyküleri de o anlatır. Yine de taştan yapılma bir adamdır. Çocukları bile ona efendimiz der. Rosas pilicini kötü pişiren aşçısını tutuklatır, kendi kurallarından birini çiğnediği zaman da kendi kendini kırbaçlatır. En zengin estansiyalar, en düzenli işleyen et fabrikaları onundur. Buenos Aires'ten Kızılderili topraklarına kadar uzanan Otlak Denizi'nin en güzel bölümlerine de o sahiptir. Rosas yöneticidir. Arjantin'de üretilen ponçolarla yatak şiltelerini, ayakkabı, araba, tekne, şarap ve mobilyayı koruyan bir gümrük yasası çıkartmış ve içerlek ırmakları yabancı tüccarlara kapamıştır. Revue de Demont, Fransa'nın İspanyol fütuhatının dejenere evlatlarına bir disiplin ve uygarlık dersi vermesini istiyor. Amiral Leblanc komutasındaki Fransız bölüğü deniz aşırı ticaret için donatılmış, tek Arjantin limanı olan Buenos Aires'i abluk altına alıyor. 1838 Buenos Aires, Mezbaha. Esteban Echeverria, Plata Irmak bölgesinin yazınındaki ilk öyküyü yazıyor. Mezbaha adlı öyküde Rosas diktası Buenos Aires'te savunmasız bir bilim adamının bıçak taşıyan bir güruh tarafından taciz edilmesinin sorumlusudur. gece kondularda doğup sokak kavgalarında pişen ama sonra Paris'te cila kazanan Echeverria ayak takımından nefret etmektedir. Kentin güneyindeki bir mezbaha yazara neredeyse gerçek dışı bir mekan sağlıyor. Kara kadınların deştiği bağırsakların başında dövüşen köpekler, hayvan boyunlarından akan kanların arasında kaba saba insan gırtlaklarından fışkıran kaba saba siktirdi sözcükler. Öyküdeki boğaz kesici kişi bir goşo ponçosu giymiştir. Yüzünü kana bular, bıçağını bir sığırın boynuna sapına kadar saplar. Ve sonra kendisine nazik davranmamış olan şık giyimli siyah kravatlı beyefendiyi köşeye sıkıştırır. Amerika'daki yamyamlık üzerine ek notlar. Giriştiği son süvari saldırısında Albay Juan Ramon Estomba atlılarını olmayan bir düşmanın üstüne salıyor. İspanya ile olan savaş sona ermiştir. Ne var ki Arjantinlinin Arjantin'le yürüttüğü savaş çok daha zalim ve çirkin. Albay Estomba kılıcını kaldırıp hücum diye haykırıyor ve savaş çığlıklarıyla kılıç şakırtılarının kasırgası arasından atla boş bir ufka saldırıyor. Bu parçalanmış ülke öfkeden delirmiş, bağımsızlık kahramanları birbirini yemekte. Estanislao López, Pancho Ramírez'in bir pöstekiye sarılmış kesik başını alıyor, demir kafese koyuyor ve bütün geceyi kıvançla bu başı seyrederek geçiriyor. Gregorio La Madrid, Facundo Quiroga'nın annesini zincire vurup sokaklarda sürüklüyor. Daha sonra Facundo pusuya düşürülüp gözünden kurşunla vurularak ölüyor. Juan Laval, Manuel Dorrego'yu bir ağılda inek pisliğinden bir halı üzerinde kurşuna diziyor. Ve o günden sonra Dorrego'nun hortlağı Laval'in peşini bırakmıyor. Sonunda bir gün ona yetişiyor ve onun bedenini sevgilisinin çıplak bedenine kurşunlarla mıhlıyor. Laval bir kadının içinde ölmek zevkini tadabilsin diye. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 172.